Ayrım 23, sayfa 262. Ama 771. gece olunca demiş ki, şah duygulanmanın sınırında duygulanarak kızını gözyaşlarıyla kucaklayıp öpmüş. Aynı şekilde o da babasını öpmüş. Ve ağzını açıp söz söyleyecek duruma gelince şah, "Kızım, şaşırarak görüyorum ki seni son kez gördüğümden bu yana yüzün, başına gelenlere karşın hiç değişmemiş ve de sararıp solmamış. Bununla birlikte ey yüreğimin kızı, uzaklaşmakta çok ızdırap çekmiş olmalısın. Kendini tüm sarayla birlikte bir yerden başka yere taşınmış görmekle kuşkusuz büyük korkular ve korkunç acılar çekmişsindir. Çünkü ben kendim bunu düşünmekten başka bir şey yapamıyor, her yanımın korku titremeleriyle sarsıldığını hissediyordum. Bana ey kızım, çabucak yüzündeki bu denli az değişmenin nedenini söyle ve hiçbir şey saklamadan başından sonuna kadar neler geçirdiğini anlat," demiş. Bedrül Budur da, "Babacığım, bil ki eğer yüzün pek az değişmiş ve tenin pek az sararmışsa, senden ve kocam Alaaddin'den uzak kalmakla yitirdiğim şeylere yeniden kavuşmamdandır. Çünkü ikinizi de yeniden bulmanın sevinci bana güç verdi ve beni eski yüz rengime kavuşturdu. Ama senin ve sevgili kocamın sevecenliğinden uzakta, olup bitenlerin nedeni olan ve beni kaçırdıktan sonra baştan çıkarmak için hoşuma gitmeyen nutuklar çeken alçak mağrubi bir sihirbazın eline düşünce çok acı çektim, çok ağladım. Ama bütün bunlar beni bana ait olmayan bir şeyi başkasına aktarmaya iten şaşkınlığım yüzünden oldu," diye yanıt vermiş. Ve durup dinlenmeden babasına tüm ayrıntılarıyla ve hiçbir şey unutmadan bütün öyküyü anlatmış. Ama onu tekrarlamanın hiç yararı yok. Ve konuşmasını bitirince o zamana kadar ağzını açmayan Alaaddin, şaşırmanın sınırında şaşırmış olan sultana dönüp bir perdenin gerisinde bankın şiddetli etkisiyle yüzü kapkara olmuş sihirbazın hareketsiz gövdesini göstermiş. Ve "Bizim geçmiş felaketimize ve benim gözden düşmeme neden olan sahtekar bu işte. Ama Tanrı ona cezasını verdi," demiş. Bunu gören sultan Alaaddin'in suçsuzluğuna tümüyle inanmış ve onu bağrına basarak sevecenlikle öpmüş ve ona "Oğlum Alaaddin, senin hakkındaki davranışımdan dolayı beni ayıplama ve sana karşı gösterdiğim kötü davranışlardan ötürü beni bağışla. Beni bağışlamana biricik kızım Bedrül Budur'a duyduğum sevgi dolayısıyla bir parça hak kazandım sanıyorum. Çünkü sen bir babanın yüreğinin sevecenlikle dolu olduğunu bilirsin. Ve ben özellikle sevgili kızımın saçının tek bir telini yitirmektense tüm ülkemi yitirmeyi yeğe tutarım," demiş. Alaaddin de "Doğru ey Bedrül Budur'un babası, sen gerçekten bağışlanmaya layıksın. Sadece benim yüzümden yitirdiğini sandığın kızına duyduğun sevgi benim hakkımdaki çırpıştırma işlemleri sana yaptırdı. Ve ne olursa olsun sana sitem etmeye hakkım yok. Bu alçak sihirbazın haince davranışlarını öngörmek ve ona karşı her türlü önlemi almak bana düşerdi. Ve sen onun bir kez zaman bularak sana onunla olan ilişkilerimi anlatınca gerçekten öğreneceğin kötülüklerini bilemezdin," diye yanıt vermiş. Sultan da bir kez daha Alaaddin'i kucaklayarak ona "Kuşkusuz ey Alaaddin, bütün bunları bana anlatmak için uygun bir zamanı kesinlikle bulmalısın. Ama şimdi hemen ayaklarımızın altında cansız yatan bu belalı cesedin görünümünden kurtulmamız ve senin kazandığın zaferden dolayı birlikte sevinç duymamız gerek," demiş. Alaaddin delikanlı ifritlerini, mağribinin cesedini kaldırmalarını ve bir gübre yığının üzerinde yakmalarını, küllerini de çöp kuyusuna atmalarını buyurmuş. Bu buyruk noktası noktasına toplanmış olan ve yerinde olan bu cezalandırmadan memnun, sultanın iyilikle dolu lütuflarıyla Emir Alaaddin'in dönmüş bulunmasından dolayı sevinç içinde olan kent halkının önünde yerine getirilmiş. Bunu izleyerek sultan tellallarla zurna, davul ve nakkare sesleri arasında herkesin duyduğu büyük sevinç uğruna hükümlüleri bağışladığını ilan ettirmiş. Ve yoksul ve ihtiyaç içinde olanlara büyük sadakalar dağıtmış. Ve geceleyin kendi sarayı ve Alaaddin'le Bedrül Budur'un sarayı kadar tüm kent ışıklandırılmış. Ve işte Alaaddin Tanrı'nın kendisini kutsaması sayesinde ikinci kez ölüm tehlikesinden böyle kurtulmuş. Ve yine aynı kutsama biraz sonra dinleyeceğiniz gibi onu üçüncü kez de ölümden kurtaracak ey dinleyicilerim. Gerçekten Alaaddin dönüşünden henüz birkaç ay geçmişken ve şimdi saygın ve hatırı sayılır ama kibir ve küstahlıktan uzak bir hanım olan anasının duygulu ve özenli gözetimi arasında karısıyla çok hoş bir ömür sürmektelerken, karısı bir gün yüzü biraz hüzünlü ve kederli olarak her zaman bahçenin görünümünden zevklenmek için geldiği billur kubbeli salona girmiş. ve yanına yaklaşarak ona, "Ey efendim Alaaddin, ikimizi de lütuflarıyla donatan Allah, bugüne kadar benden bir çocuk sahibi olma lütfuna esirgedi. Çünkü evleneli oldukça uzun bir zaman geçtiği halde, rahmimde bir yaşamın döllendiğini hissetmiyorum. Senden birkaç gün önce kentimize gelmiş bulunan ve sadece elleriyle yoklayarak kısır kadınlara sağladığı doğurganlık ve yaptığı harika sağaltı ve bakımdan dolayı herkeste saygı uyandırmış Fatıma adlı yaşlı bir kadını saraya getirmeme izin vermeni rica ediyorum." Anlatısını burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 772. gece olunca demiş ki, "Senden birkaç gün önce kendimize gelmiş bulunan ve sadece elleriyle yoklayarak kısır kadınlara sağladığı doğurganlık ve yaptığı harika tedavi ve bakımdan dolayı herkeste saygı uyandırmış Fatıma adlı yaşlı bir kadını saraya getirmem için izin vermeni rica ediyorum," demiş. Karısı Bedrülbudur'a karşı çıkmak istemeyen Alaaddin de onun bu istemine karşı hiçbir güçlük göstermemiş ve 4 adım ağasına gidip yaşlı Azize'yi bularak saraya getirmeleri için emir vermiş. Hatım ağaları da emri yerine getirmişler ve yüzü oldukça koyu bir peçeyle örtülü olan ve boynu göğsünün altına kadar inen büyük bir tesbihle 3 kez dolanmış bulunan kadınla birlikte geri dönmekte gecikmemişler. Kadın elinde büyük bir baston tutuyor ve yaşlılığından ve dinsel görevleri yerine getirmekten aciz düşmüş bedenini bu bastona dayanarak sürüklüyormuş. Sultanın kızı onu görür görmez hemen canlılıkta onu karşılamaya koşmuş ve elini tutkuyla öpmüş ve kutsamasını dilemiş. Ve Azize yaşlı kadın insanın içine işleyen bir sesle onun üzerine Tanrı'nın kutsamalarını ve lütuflarını dilemiş. Refah ve mutluluğunu sürdürüp arttırması ve de en küçük arzusunu bile karşılaması için uzun uzadıya dualar etmiş. Bedrülbudur da ondan onur yerine oturmasını rica etmiş ve ona, "Ey Tanrı'nın Azize kulu, İyi dileklerim ve duaları için sana teşekkür ederim. Ve senin istediğin hiçbir şeyden Tanrı'nın yüz çevirmeyeceğini bildiğimden, onun hayrını senin aracılığınla saklayarak ruhumun en candan dileğini elde etmeyi umuyorum," demiş. Azize de, "Ben Tanrı yaratıklarının en alçak gönüllü olanlarındanım. Kesin güçlü, yüceler yücesi olan odur. Bundan dolayı ey Bedrülbudur hanımım, ruhunun dileğini anlatmaktan çekinme," diye yanıt vermiş. Bedrülbudur da yüzünün rengi kıpkırmızı, sesini alçaltmış ve tutkulu bir vurgulamayla, "Ey Tanrı'nın azize kulu, Tanrı'nın bir kereminden bir çocuk dilemekteyim. Bunun için ne yapmam gerektiğini bana söyle. Böylesine bir lütfa erişmek için ne gibi hayırlar işleyeyim, ne gibi eylemlerde bulunayım bana bildir. Benim için yaşamımdan daha çok değer taşıyan bu lütfa erişmek için her şeyi yapmaya hazırım. Ve ben bunun karşılığında minnettarlığımı göstermek için sana dileyebileceğin ya da arzu edebileceğin her şeyi veririm. Aslında güçsüz kişilerin ihtiyaçlarından Tanrı'nın korumasıyla uzak olan senin için değil ey hepimizin anası. Ama Tanrı'nın bahtsız ve yoksul kullarının ihtiyaçlarını gidermek için bunu yapmak isterim," demiş. Sultan Bedrülbudur'un bu sözlerini işiten Azize'nin o zamana kadar önüne eğik olan gözleri açılmış ve peçenin altından olağan dışı bir parıltıyla aydınlanmış. Ve yüzü sanki içsel bir ateşle ışıldamış ve tüm çizgileri bir sevinç coşkusuyla anlam kazanmış. Ve sultana bir an için tek bir sözcük söylemeden bakmış. Sonra kollarını öne doğru uzatmış ve ellerini başına koymuş. İçinden okuduğu bir duayla dudakları kıpırdamış ve sonunda ona, "Ey kızım! Ey Bedrülbudur Sultanım, Tanrı'nın azizleri rahminde doğurganlığı bulman için yararlanabileceğin kesin çareyi bana bildirdiler. Ama kızım, sanırım ki bu çarenin kullanımı imkansız değilse de oldukça güç. Çünkü güç olan ve yiğitlik isteyen bu çareyi gerçekleştirmek için insanüstü araçlar gerekli," demiş. Sultan Bedrülbudur da bu sözleri işitince Azize'nin dizlerine kapanmış ve kollarıyla sararak kadına, "Lütfen anamız, ne olursa olsun bu çareyi bana göster. Çünkü sevgili kocam Emir Alaaddin için hiçbir şey imkansız değildir. Ah konuş, yoksa şurada ayaklarının dibinde ulaşamayacağım arzuyla düşüp öleceğim," demiş. O zaman Azize parmağını havaya kaldırmış ve, "Kızım, doğurganlığın sende yer etmesi için bu salonun billur kubbesinin altına Kaf dağlarının en yüksek tepesinde yaşayan Ruk adlı kuşun yumurtasını asmalısın. Ve gündüzleri elinden geldiğince uzun zaman bakacağın bu yumurtanın görünümü senin içsel doğanı değiştirecek ve analığının ölgün temelini kıpırdatacaktır. İşte sana söyleyeceğimin hepsi bu kadar kızım, demiş. Bedülbudur, yaşamım üzerine yemin ederim ki ey ana, Ruk adlı bu kuşun ne olduğunu bilmiyorum ve onun yumurtalarını hiç görmedim. Ama kuşkum yok ki Alaaddin, bir anda yuvası Kaf Dağı'nın en yüce tepesinde de olsa bu döl getirici yumurtalardan birini bana sağlar, diye haykırmış. Sonra da gitmeye hazırlanmakta olan Azize'yi alıkoymak istemiş. Ama o sultana, hayır kızım, şimdi beni bırak başka bahtsızları yatıştırmaya ve seninkinden büyük olan acıları gidermeye gideyim. Ama yarın inşallah ben kendiliğimden seni ziyaret eder ve benim için değerli olan haberlerini almaya gelirim, demiş. Ve ona birçok gerdanlık ve paha biçilmez mücevher vermek isteyen minnet dolu Bedülbudur'un tüm gayretleri ve yalvarmalarına karşın sarayda bir an daha kalmak istememiş ve geldiği gibi ayrılıp gitmiş. Azize'nin ayrılışından birkaç dakika sonra Alaaddin karısının yanına dönmüş ve her sefer yaptığı gibi onu sevecenlikle kucaklamış. Ama kendisinde onun dalgın ve kafaca çok meşgul olduğu izlenimi uyanmış. Ve ona canı sıkılarak bunun nedenini sormuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 773. gece olunca demiş ki, ama kendisinde onun dalgın ve kafaca çok meşgul olduğu izlenimi uyanmış ve ona canı sıkılarak bunun nedenini sormuş. Bunun üzerine Sid Bedrülbudur tek bir solukta ona, hiç kuşkusuz, eğer Kaf Dağı'nın en yüce tepesinde yaşayan ruh kuşunun yumurtasına en kısa sürede sahip olamazsam öleceğim, demiş. Alaaddin bu sözleri işitince gülmeye başlamış ve vallahi ey Bedrülbudur sultanım, seni ölmekten kurtarmak için yumurtadan başka şey söz konusu değilse sil gözünün yaşını. Ama bilmek istiyorum, söyle bakayım bana, bu kuşun yumurtasını ne yapacaksın sen, demiş. Bedrülbudur da buraya gelen bir azize kısırlıktan kurtulmada bana son derece etkili olduğu için onun seyredilmesini bana salık verdi. Ben de ona 99 pencereli salonun billur kubbesinin ortasına asmak için sahip olmak istiyorum, diye yanıt vermiş. Alaaddin de başım üzerine, gözün üzerine Bedrülbudur sultanım, bu ruk yumurtasına hemen sahip olacaksın, demiş. Ve çabucak eşinin yanından ayrılıp odasına kapanmaya gitmiş. İhmali yüzünden o müthiş tehlikeyi geçirdiğinden beri her zaman üstünde taşıdığı sihirli lambayı bağrından çıkarmış ve sürtmüş. Aynı anda önünde buyruklarını yerine getirmek üzere lambanın ifriti belirmiş. Alaaddin de ona lambanın erdemleri sayesinde itaat gösteren ey eşsiz ifrit, bana billur kubbenin üzerine asmak üzere şu anda Kaf Dağları'nın en yüce tepesinde yuva kuran dev ruk kuşunun yumurtasını getir, demiş. Daha Alaaddin'in ağzından bu sözler çıkar çıkmaz ifrit korkunç biçimde titremeye başlamış ve gözleri alev saçarak öylesine müthiş bir haykırış koparmış ki saray temelinden sarsılmış. Ve Alaaddin bir sapan taşı gibi salonun duvarına öyle bir şiddetle fırlatılmış ki neredeyse boyu enine gömülecekmiş. Bir ifrit gök gürültüsü dolu sesiyle ona, "Sefil Ademoğlu, bunu benden hangi cesaretle istersin? Ey düşük koşullardaki kişilerin ey nankörü! Tüm işitip itaat etme vaatleriyle sana sağladığım bunca hizmetlere karşın sen benden Yüce Efendim Ruk'un oğlunu sarayının kubbesini asmak üzere gidip araman buyruğunu hangi yüzde verirsin? Bilmiyor musun ki ey akılsız, ben ve lamba yumurtaların babası olan büyük Ruk'un köleleriyiz. Ah, sen sahibim olan lambanın koruması altında bulunmak ve parmağında sağlık erdemleriyle dolu o yüzüğü taşımak gibi bir talihim var. Yoksa çoktan boyun enine karışmış olurdu, diye haykırmış. Alaaddin şaşkın ve duvara hareketsiz yaslanmış olarak, ey lambanın ifriti, vallahi bu istem kesinlikle benden gelmiyor. Eşim Bedrülbudur'un döllenme anası ve kısırlığı tedavi eden yaşlı Azize salık vermiş, demiş. Bunun üzerine ifrit ansızın sakinleşmiş. Ve Alaaddin de her zamanki sesiyle konuşarak ona, ah bilmiyordum bunu, demek ki saldırı bu yaratıktan geliyor. Bu işin içinde olmadığın için çok mutlusun Alaaddin. Bil ki gerçekte bu senin, eşinin ve bu araçta sağladığın sarayı mahvolması demekti. Senin saygın bir yaşlı kişi bildiğin bu şahıs, kadın kılığına girmiş bir erkektir. Ve bu kişi senin can düşmanın mağribinin öz be öz kardeşinden başkası değildir. Ve kardeşine bir bakla içinin iki yarısının birbirine benzediği gibi benzer. Ve de köpeğin küçük kardeşi büyüğünden daha da iğrençtir. Çünkü bir köpeğin ardılı gittikçe daha da çok yozlaşır diyen atasözü doğrudur. ve senin tanımadığın bu yeni düşman, büyücülük ve hainlikte büyük kardeşinden de ileridir. Çünkü kum falıyla kardeşinin senin tarafından öldürüldüğünü ve karın Bedrülbudur'un babası olan sultan tarafından yaktırıldığını öğrenince hepinizden bunun öcünü almaya karar verdi. Ve bu saraya ulaşmak üzere kadın kılığına bürünerek mağruptan buraya geldi. Şimdi de kendini saraya kabul ettirip eşine Yüce Efendim Ruk'a karşı büyük bir saldırı olan bu tehlikeli istemde bulunmasını telkin etmiş. Ve sana bundan sakınasın diye onun haince tasarılarını bildiriyorum mesela demiş. Ve İfrit Alaaddin'le böylece konuştuktan sonra gözden kaybolmuş. Bunun üzerine Alaaddin öfkenin sınırında çabucak 99 pencereli salona giderek eşi Bedrülbudur'u bulmuş. Ve İfrit'in kendisine bildirdiklerini açıklamaksızın ona "Ey Bedrülbudur, gözümün nuru, ruh kuşunun yumurtasını sana getirmeden önce benim kesinlikle sana bu çareyi bildiren yaşlı Azize'yi kendi kulaklarımla dinlemem gerek. Senden onu bütün gayretinle arayıp buldurmanı ve ben perdenin ardına gizlenmişken bulduğu çareyi tam içeriğini iyice anlayamadığım bahanesiyle tekrarlamasını sağlamanı rica ediyorum demiş. Bedrülbudur da başım üstüne, gözüm üstüne diye yanıt vermiş ve hemen yaşlı Azize'yi aratmak için adamlar göndermiş. Ve kadın yüzü daima yoğun peçeyle örtülü olarak billur kubbeli salona girer girmez Bedrülbudur'un yanına götürülmüş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 774. gece olunca demiş ki, ve kadın yüzü daima yoğun bir peçeyle örtülü olarak billur kubbeli salona girer girmez Bedrülbudur'un yanına götürülmüş. Alaaddin saklandığı yerden elinde kılıçla başının üzerine sıçramış ve o daha hık diyemeden bir vuruşta başını omuzundan uçurmuş. Bunu gören Bedrülbudur dehşete düşerek "Efendim Alaaddin, bu nasıl saldırı böyle?" diye haykırmış. Ama Alaaddin gülmekle yetinmiş ve kesilen başı ortasındaki perçemden yakalayarak onu Bedrülbudur'a göstermiş. O da şaşırmanın ve korkunun sınırında bu başın sadece ortasında bir perçem bırakılarak erkeklerinki gibi kazınmış olduğunu ve yüzün alabildiğine sakallı olduğunu görmüş. Alaaddin de onu uzun boylu korkutmak istemediğinden kendini sahte Azize ve sahte yaşlı kadın Fatıma olarak tanıtan kişi hakkındaki gerçeği anlatmış. Ve "Ey Bedrülbudur, bizi düşmanlarımızdan sonsuza dek kurtarmış olan Tanrı'ya şükredelim." demiş. Ve ikisi de Tanrı'ya lütuflarından dolayı teşekkür ederek birbirlerinin kollarına atılmışlar. Ve o zamandan sonra Alaaddin'in anası iyi yürekli yaşlı kadınla birlikte mutlu bir yaşam sürdürmüşler. Ve ay parçası kadar güzel çocukları olmuş. Alaaddin de sultanın ölümü üzerine Çin ülkesinin hükümdarı olmuş. Zevklerin yok edicisinin ve dostların ayırıcısının kaçınılmaz gelişine kadar mutluluklarının hiçbir noksanı olmamış. Ve Şehrazat bu öyküyü anlattıktan sonra "Ve işte ey bahtı güzel şah, Alaaddin ve sihirli lamba üzerine bildirdiğimin hepsi bu kadar. Ama Allah daha iyisini bilir." demiş. Şah Şehriyar da "Bu öykü Şehrazat hayranlık verici ama ağzı sıkılıktan yana oluşuyla beni çok şaşırttı." demiş. Şehrazat da "O halde ey şah, bana izin ver de Kamer ile uzman Halime'nin öyküsünü sana anlatayım." demiş. Şah Şehriyar da "Kuşkusuz Şehrazat!" diye haykırmış. Ama Şehrazat gülmüş ve "Evet ey şah, ama daha önce sabrın şaşılası erdeminin değerini açıklayacak ve hizmetkarına karşı hiç öfke duymaksızın, hiçbir ardılın yokken benim araya girmemle Tanrı'nın ırkına bağışlayacağı mutlulukla dolu bahtı sana bekletecek olan, eski çağlardan bu yana babalarımızdan bize kalan yaşamın gerçek bilimini elde etmenin yollarını sana anlatmak isterdim." diye yanıt vermiş. Şah da "Ey vezirimin kızı, çabucak bana bunu elde etmenin yolunu göster. Ama ey Şehrazat, benim hiç ardılım olmadığı halde Tanrı'nın senin aracılığınla benim ırkıma bağışladığı baht nedir?" demiş. Şehrazat da "Ey şah, hizmetkarın Şehrazat'a iyilikseverliğinin bir rahatsızlığı dolayısıyla dinlenmesi amacıyla bağışlamış bulunduğu 20 gecelik suskunluğu sırasında geçmiş olan gizlerden ve o sırada hizmetkarına bahtın açıkladığı görkemden henüz söz etmemesi için izin ver." demiş. Ve artık bu konuda başka hiçbir şey eklemeksizin vezirin kızı Şehrazat demiş ki, 11. kitabın sonu, sayfa 272, 14 Temmuz 2009.